İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ankara gündemi hep söylüyoruz. Aynı şeyleri belki tekrarlıyoruz ama hiç boş kalmıyor. Sürekli sıcak ve sürekli hareket halinde. Türkiye bir yandan depremle boğuşuyor. Depremin yarattığı felaketleri ve yaraları sarmaya çalışıyor. Diğer taraftan da seçim gündemi içinde. Tabii seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kez ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve yetkilileri deprem bölgesinde araştırma yaptılar. Raporlar hazırlıyorlar. Seçim nasıl yapılır mı, yapılmaz mı, nasıl yapılabilir diye. Bunları önümüzdeki günlerde netleşecek. Tabii seçim kararının resmen yürürlüğe girmesi için de Cumhurbaşkanı'nın o yetkisini kullanması gerekiyor. Bunun için de verdiği tarih 10 Mart'tı. Şimdi tabii o bekleniyor. Bu arada hazırlıklar da sürüyor. Cumhur İttifakı kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre artık AK Parti'de milletvekili listeleri hazırlanmaya başlandı. Yani iş bayağı ileri bir noktaya gitti. Ancak Millet İttifakı'nda ise durum hala karışık. Bunu niye söylüyoruz? Bir türlü aday belirleyemediler. Adaylık konusunda da çok farklı açıklamalar var. İki büyük partisi CHP ve İyi Parti aralarında anlaşmazlık olduğunu artık ekranlarda, kameraların önünde, kamunun oyunun önünde söylüyorlar. Örneğin bugün toplantı var. Millet İttifakı Altılı Masa bugün toplandı ve bu toplantıda İyi Parti basın açıklaması yaptı. Dedi ki adayı belirleyeceğiz. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Sanmıyorum dedi. Yöntemini belirleyebiliriz dedi. Yani bu kadar bir belirsizlik olması tabii ister istemez Altılı Masa'nın destekçileri arasında veyahut da seçmen arasında da çeşitli kaygılara yol açıyor. Yani bu kadar sorun varken bu işin bir türlü karara bağlanamaması tabii herkesin dikkatini çekiyor. Hani bazen de sıkıntı yaratıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bakalım bugün toplantı var. Sonucunda bu toplantı bitiminde bir bildiri yayınlanıyor. O bildiride ne diyecekler? Gerçekten biz de meraklıyız. Öğreneceğiz. Ama benim şahsi düşüncemi soracak olursanız bu toplantıdan da bir isimle çıkılmayacak. Yani benim edindiğim bilgiler bu şekilde. Bu arada 20 yıl önce Türkiye tarihi açısından çok kritik bir olay oldu. 1 Mart tezkeresi yani Amerika-Irak'ı işgali öncesinde Türkiye'yi de topraklarında kullanmak istiyordu. Ve bunun için de bir tezkere çıkarmayı denedi. O dönemde Ecevit iktidarı yıkılmıştı, seçim yapılmıştı, AK Parti iktidarı gelmişti. Amerika'da çok rahattı. Ben diyordu AK Parti nasıl olsa benim isteğimle buraya geldi. Her istediğini yaptırırım diyordu. Ancak pek öyle olmadı galiba. Onu konuşacağız. Yani 20 yıl önceki 1 Mart tezkeresinin yıl dönümüydü dün. Törenler de yapıldı, anmalar yapıldı. Özellikle 22. dönem CHP milletvekilleri bu tezkerenin reddi konusunda büyük çaba harcadılar. Dönemin ana muhalefet lideri Deniz Baykal'ın çok yoğun çabası oldu. Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? O dönemin kritik isimlerinden Onur Öğmen'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ankara'ya seyre kuruyorsunuz. Nasıl buldunuz Ankara'yı?
Ankara'yı çok değişmiş bulduk. Ne anlamda? Siyaseten ne kadar değiştiğini de yakında anlayacağız.
Evet. Onur Bey birkaç tane şapkası var. Birinci siyasetçi şapkası, CHP'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığını yaptığı milletvekiliydi. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarı, büyükelçi. Son dönemde, Türkiye tarihinin son dönemlerinde de hep kritik görevlerde bulundu. Hem devlet kamu görevlisi olarak hem de siyasetçi olarak. 1 Mart öncesi neler yaşandı efendim? Neden böyle bir şey oldu?
Şimdi 1 Mart öncesi...
Bu arada efendim, size geçmeden Onur Bey'in bu 1 Mart olaylarını ayrıntılarıyla anlatan bir de kitabı var. Baskılara Direnirken kitabı. Kapağını da isterseniz kameralarımıza gösterelim. Bu kitapta 1 Mart tezkeresinin öncesi ve sonrası ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. O dönemleri tekrar incelemek isteyenler için son derece güvenilir bir kaynak. Evet, buyurun efendim.
Evet, şimdi o tarihlerde Amerika ve İngiltere, Irak'ın nükleer veya kitle tahrip silahlarını ürettiğini ve çok yakın bir tarihte bunları kullanabileceğini ileri sürerek müdahale arzusunu ileri sürüyorlardı. Fakat bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onlara yetki veren bir karar çıkartamadılar.
Evet.
Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Baraday ve Birleşmiş Milletler temsilcisi bölgede yaptıkları incelemelerin sonunda da bunu teyit edecek bir bilgi açıklayamadılar.
Evet.
Ona rağmen Amerika ve İngiltere bu müdahalede bulunma kararı aldılar. Bunu nasıl yapacaklar? Bir taraftan güneyden müdahale edecekler, bir taraftan da Türkiye üzerinden müdahale edecekler. Şimdi Türkiye'den böyle bir müdahale yapılabilmesi için Anayasamızın 90. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir karar almak lazım. Ama bu kararı ancak uluslararası meşruiyet halinde meclis verebiliyor. Yani uluslararası meşruiyet ne demek? Meşruiyet ne demek? Bizim o zaman da yorumumuz öyleydi, bugün de böyle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar alacaksınız. Şimdi burada karar alamamışsınız.
Evet.
O bakımdan bu bizim anayasamıza hiç uygun olmayan bir durum yaratıyordu. Ve biz parti olarak bunu hem hukuki açıdan uygun olmayan bir durum olarak gördük, hem siyasi açıdan uygun olmayan bir durum olarak gördük. Ve daha önce de yapılan çalışmalara olumsuz oy kullandık. Neydi daha önce çalışmalar? Yani meclisten sanki karar alınacağı kesinmiş gibi bir altyapı hazırlığına giriştiler. Bunun için meclisten iktidarın çoğunluğuyla karar aldılar ama bu konuda tam bir netlik yoktu ne yapılacağına dair. Bunu 1 Mart tezkeresine bırakmışlardı. O tarihte işte çeşitli illerimizde üsler, eski üslerin düzenlenmesi, limanlar filan bu gibi
çalışmalar. Trabzon'a kadar galiba.
Trabzon'a kadar
bütün limanlar Amerikalılara verilecekti.
Yapıldı, evet. Fakat netice itibariyle bu müdahale kararına yetki vermek değildi.
Evet.
Şimdi bu karar işte 1 Mart tezkeresiyle meclise sunuldu. Bu karar tasarısı hükümet tarafından. Biz o tasarı mecliste görüşülmeden önce bir grup toplantısı yaptık. Cumhuriyet
evet.
Halk Partisi olarak. Genel Başkan herkese tek tek sordu. Görüşünüz nedir? Ve bu tezkere evet mi oy vermeliyiz, hayır mı oy vermeliyiz? Özgürce görüşünüzü söyleyin dedi. Ama grup kararı almadı. Yani grup kararı budur. Bütün milletvekilleri şöyle oy kullanmak zorundadırlar değil. Herkes özgürce söyledi. Herkese teker teker söz verildi. Ve istisnasız bütün milletvekilleri hayır dedi. Yani biz bu tezkere hayır oyu vereceğiz. İşte ama yetmiyor. Yani evet. Bizim hayır oyu vermemiz tek başına
efendim,
yeterli değil.
Oraya geçmeden sizin kitabınızda da yer alıyor. 2002 yılın Temmuz ayında Amerika Savunma Bakanı Wolfowitz Türkiye'ye geliyor. Ve o dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvırıkoğlu ile bir görüşmesi var. Biz gazeteciler sonradan öğrendik tabii bu olayın arkasını. Sizin kitabınızda da yer almış. Onu bir aktarabilir misiniz?
Evet, yani şimdi ondan önce başbakanla da görüşüyor benim bildiğim.
O zaman başbakan Ecevit.
Ecevit.
Sayın dinleyiciler.
Onunla da görüşüyor. Kıvrıkoğlu'na da görüşlerini açıklıyor. Kıvrıkoğlu buna çok olumsuz bir karşılık veriyor. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak böyle bir işe taraftar değiliz filan. Ve biraz inciniyor anlaşılan Wolfowitz ki sizin diyor karşınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı var. O da diyor ki sizin karşınızda da Türkiye Genelkurmay Başkanı var. Ve adam biraz bozuluyor ve ayrılıyor. Türkiye'den.
Biraz sert bir şekilde sert salonda, bir şekilde, şeyden, odadan
soğuk
çıkıyor.
Soğuk bir hava esiyor. Evet. Yani zor bir dönemdi tabii o dönem.
Evet.
Ama Türkiye'nin de cepte keklik olmadığını herkes anlamıştı. Yani Türkiye böyle her isteyenin istediğini yaptığı, büyük devletlerin istediğini yaptıracağı bir ülke değildi. Türkiye ulusal çıkarlarını da düşünen, anayasası olan, hukuk devleti olan ve kendi tarihi geçmişi olan bölge ülkeleriyle ilişkilerinde belli diplomatik hedefleri olan bir ülkeydi. Mesela o tarihe kadar, bugün de öyledir, 1923 yılından, 22 yılından sonra o tarihe kadar bölgede herhangi bir savaşa girmemiş tek ülkeydi. Bugün de öyledir.
Evet.
Avrupa'da savaşa hiç girmemiş 3 ülkeden biri. Bugün de öyledir. Niye? Çünkü bizim dış politikamız barış esasına dayalıydı. Atatürk'ün ünlü sözü, yurtta sulh, cihanda sulh. Evet. O nedenle bizim izlediğimiz barış politikası, bütün komşu ülkelerle dostluk ilişkileri kurmak, iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak esasına dayanıyordu. O bakımdan yani bunun böyle bir geçmişi de var.
Evet.
Fakat sonra işte teknik düzeyde görüşmeler oldu. Ecevit'ten de bekledikleri vaadi alamadılar, sözü alamadılar. Dışişleri Müsteşarı o zaman benim yerime gelen arkadaş Uğur Ziyal.
Evet.
Gitti, şöyle konuştu. Amerikalılarla da görüştü. Onun da temasları oldu. Fakat şunu anladılar ki Türkiye'den, meclisten karar çıkartmadan böyle bir şey, böyle bir sonuç almak mümkün değil. Peki bu kararı nasıl çıkaracaksınız? Hükümeti böyle bir öneride bulunmaya ikna edeceksiniz. O sırada daha Sayın Tayyip Erdoğan başbakan olmamıştı. Abdullah Gül
başbakandı.
Onun hazırladığı bir tezkere meclise sunuldu.
Evet.
Şimdi orada ilginç hikayeler cereyan etti. Bu meclise gelmeden önce biz tabii ana muhalefet partisi olarak iktidar partisi milletvekilleriyle de görüşmeler yaptık. Onlara birebir anlattık bunun ne kadar yanlış olacağını, isabetsiz olacağını, bizim anayasamıza aykırı olduğunu falan. Onlara da anlatmaya çalıştık. Mecliste daha kapalı oturum kararı alınmadan önce bazı konuşmalar yapıldı. Mesela partimizin genel sekreteri Önder Sav bir konuşma yaptı ve bunun hukuken niçin yapılamaz bir şey olduğunu anlattı. Kemal Anadolu aynı şekilde yaptı. Şimdi Önder Sav'ın ilginç sözlerden biri şuydu. Bakın dedi, hükümet tezkeresini okuyoruz. Bir de bu konu, bunun dayandığı Bakanlar Kurulu kararını okuyoruz. Arada fark var dedi.
Evet.
Bakanlar Kurulu kararında hiç yer almayan bazı hususlar hükümet tezkeresinde var. Yani o açıdan da iç tuzumuza aykırı. O açıdan da anayasamıza aykırı. Siz hükümetin kabul etmediği bir şeyi hükümet görüşü olarak meclise sunuyorsunuz. Buna benzer başka hukuk tekniğine aykırı unsurlar da vardı. Kemal Anadolu da bunları anlattı. Neticede böyle bir ortamda oylamaya gidildi mecliste.
Deniz Bey'in efendim 4 Şubat'ta grupta yaptığı bir konuşma var. O da dikkat çekici. Evet. O da siz kitabınıza onu da almışsınız. Füzelerle savaşı kazanırsınız ama füzelerin üzerine oturamazsınız.
Dedi, evet.
Siz gidersiniz, biz kalırız. Biz komşularımızla dost kalmak istiyoruz diyor mesela orada.
Evet, o çok önemli bir konuşmaydı. Kitapta evet. Da yazdık onu gerçekten. Çünkü bizim önceliğimiz bir, hukuka uygun hareket etmekti. İkincisi komşularımızla iyi ilişkiler sürdürmekti, işbirliği yapmaktı. Ve uluslararası taahhütlerimizin dışında bir yükümlülük altına girmemekti. Şimdi Sayın Baykal bunları söyledi ve aynı zamanda şunu da söyledi. Biz bir cephe ülkesi olmak istemiyoruz. Bir karargah ülkesi olmak istemiyoruz.
Evet.
Siz gelirsiniz, bir gün belki gidersiniz ama biz kalırız burada, biz burada kalacağız.
Evet.
Biz bu komşularımızla düşman olmak istemiyoruz dedi. Bir de bunları söyledi. Bir de tabii füzelerle savaşılabilir ama füzelerin üstüne oturulamaz.
Evet.
Lafını söyledi. O aslında yalnız bu Irak konusunda değil, bütün başka ülkeler açısından da bugün düşündürücü bir sözdür.
Evet.
Füzeleri kullananların da bu sözü bazen hatırlamalarında yarar var.
Arabayı atların önüne koşmak başlığı atmışsınız. Onu niye attınız?
Yani şöyle, arabayı atların önüne koşmaktan şunu kastettik. Şimdi Şubat ayında bir tezkere geçirildi meclisten.
Evet.
Demin sözünü ettiğim altyapı yatırımları için meclisten yetki alındı. Ben o toplantıda mecliste dedim ki, yani sizin bu yaptığınız arabayı atların önüne koşmaktır. Çünkü siz esası ilişkin yetki almadan mecliste bu yetki sanki alınmış gibi nasıl kullanılacağına ilişkin bir tasarı getirdiniz, bir tezkere getirdiniz. Bu hatları arabanın önüne koşmak evet. anlamına geliyor dedim.
Evet. Peki o arada mesela AK Parti içinden kimleri ikna edebildiniz? Belli mi isimler?
Onu tam hem belli değil hem tam da söyleyecek durumda da değiliz. Yani kimin ne eğilimde olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyorduk ama bunu kesinlikle söyleyemezsiniz. Yani oylama sonucu belli olmadan kaç evet. kişi gerçekten. Bir de hepsi de bizim telkinimizle değil, bir kısmı kendi düşüncesi olarak bir bölümü kendi aralarında tartışmış, konuşmuş. Bir bölümü başka unsurların etkisi altında kalmış. Yani kimin hangi gerekçeyle oy kullandığını bilemezsiniz. Evet. Bazı hükümet üyelerinin de bu konuda çekimser olduğunu biliyorduk, isteksiz olduğunu biliyorduk.
Evet. O sırada tam oylama günü efendim ben Sudan'daydım. Sudan'ın başkentindeydik ve bizim iş dünyası inanılmaz bir şekilde karşı çıkıyordu bu tezkereye. Yani Türkiye'deki halkın çoğunluğu zaten karşı çıkıyordu. Ve yemek vardı. Vali Hartum valisi yemek veriyordu açık havada. Yaz günü şeyde orada yazdı tabii. Türkiye'de tabii bütün gazeteciler falan da hem yemek yiyoruz hem kulağımız şeyde meclisteki oylamada nasıl çıkacak diye. Mesela o arada oylama sonuçları geldi. İşte şu kadar evet, şu kadar hayır, şu kadar çekimser. İlk başta kabul edildi falan dedi. Ben de bir tecrübem var geçmişte. Bu tür oylarda katılanların salt çoğunluğu deniyor.
Nitelikli çoğunluk aranıyor.
Evet. Orada eğer AK Parti milletvekillerinden bir kısmı katılmasaydı şeye, oylamaya geçiyordu hakikaten. Katılıp çekimser verdikleri için... ilk başta da meclis başkanı hatırlarsınız sanki bir kabul gibi kullandı sonra.
Yani üye tam sayısının çoğunluğu gerekiyordu. Evet, nitelikli evet. çoğunluk olmayınca evet. katılanların çoğunluğu yetmiyor.
Evet ve orada yani çekimser oy kullanmasalardı belki çok da farklı.
Valla yani ne ama, olsaydı ne olurdu bilmem ama.
Türkiye çok büyük bir beladan kurtuldu.
Çok büyük bir sıkıntıdan kurtuldu muhakkak. Aslında şu kadarını söyleyeyim size. Cumhuriyet Halk Partisi hiç fire vermedi.
Evet.
Yani hayır oyu veren veya çekimser kalan tek bir üyemiz olmadı. Ama 4 fire verseydik tezkere geçecekti.
Evet.
Ve bugün bu bölgede bambaşka bir durum ortaya çıkacaktı.
Ne olurdu efendim geçseydi?
Yani geçseydi şu olurdu. Amerikan askerlerinin önemli bir bölümü Türkiye'de kalacaktı.
Nerede?
İşte nerede kalacaktı? Çeşitli üsler, bölgeleri hazırlanmıştı, altyapı falan ama önemli bir bölümü Güneydoğu'da kalacaktı. Güneydoğu'da muhtemelen. Kalacaktı, evet. Kaç kişi kalacaktı? Ne kadarı kalacaktı? Bunları bilemeyiz. Ne kadar süre kalacaklardı? Bunun cevabını da tam bilemiyoruz. Çünkü tezkereler 6 aylık süre için geçer ama ondan sonra da sürekli olarak uzatma tezkereleri.
Evet, evet.
Daima veya bir yıllık yapılır falan. Şimdi bunun örnekleri var dünyada. Mesela 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika'nın Japonya'ya gönderdiği askerlerin önemli bir bölümü orada kaldı. Bugün 50 bin Amerikan askeri var Japonya'da.
Evet.
Kore'de bugün 26 bin Amerikan askeri var. Almanya'da 30 binden daha fazla Amerikan askeri var. Ve bu tabii yalnız asker sayısıyla ilgili değil. Bu askeri mevcudiyetin doğurduğu siyasi unsurlar var, siyasi boyutlar var, etkileme var. Yani şunu size hatırlatayım mesela. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Almanların işte... Oradaki birliklerinin komutanının hukukçu subayları Japon Anayasası'nı hazırladılar.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün evet. yürürlükte olan Japon Anayasası Amerikan askerlerinin hukukçu subaylarının hazırladığı anayasadır. Aynı şekilde bugünkü Alman Anayasası'nın özünü galip devletlerin Londra'da yaptıkları bir toplantıda hazırlandığını biliyoruz. Ondan sonra Almanlara veriyorlar ama diyorlar özünü değiştirmeyeceksiniz. Son metni gene biz onaylayacağız. Yani anayasa, Alman anayasası da bugün tamamen ve tek başına Alman halkının iradesiyle hazırlanmış ve sonuçlandırılmış bir metin değil. Evet. Yani bir ülkede böyle önemli stratejik ülkelerde askeri mevcudiyetin bulunan herhangi bir ülkenin, yalnız Amerikan değil, herhangi bir ülkenin askeri varlığının bulundurması gerçekten sıkıntılı durumlar yaratabiliyor çoğu zaman.
Evet. Efendim peki Irak müdahalesi oldu bitti. Yani bu olayda bir şey daha ben de şahit oldum. O zaman kamuda çalışıyordum. Amerikan sana bak şey oldu. Hazine Bakan Vekili Taylor'dı galiba. O geldi. Hatta Hazine ve Dışişleri Müsteşarlığı'nın ikinci katında 4-5 tane Türk bakan ve 10 toplantı yapıldı. Toplantı yaparken Türkiye'de sürekli havuçlar uzatıyorlardı. İşte size şunu veririz, bunu veririz falan diye. QIZ dedi, QIZ'ler kurarız Türkiye'ye falan diye. Yani nitelikli serbest bölgeler. Burada üretilen ürünler bir ham madde açısından İsrail'e bağlanıyor. İki, Amerika'ya gümrüksüz ihraç imkanı tanıyor. O zamanlar Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen dedi ki nereye kuracaksınız dedi. Yani nereyi düşünüyorsunuz QIZ'ler için dedi. Dedi ki Mardin'e kurabiliriz, Diyarbakır'a kurabiliriz, işte Şırnak'a kurabiliriz falan. Dedi ki bizim hazır bölgelerimiz var dedi. Mersin serbest bölgesi, Ege serbest bölgesi, efendim sahilde hemen limanlara yakın. Buraları niye tercih etmiyorsunuz da oraları düşünüyorsunuz dedi. Sizin niyetiniz ne dedi? Ya böyle doğrudan sordu. Sizin niyetiniz nedir? Böyle bir tuhaflaştı o sırada.
Evet, çok şey oldu. Şimdi bir kere o tezkerenin meclise sunulmasından önce tabii vaatlerin sınırı yoktu.
Evet.
Yani işin bir boyutu var. Fakat bir başka boyutu daha var. İşin askeri boyutu. Çünkü evet. Türkiye ile yaptıkları müzakereler sırasında bir Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a operasyon düzenlemesi öngörülüyordu. Bir taraftan da Türkiye'nin o bölgeden Türkiye'ye saldıran terör örgütleri de bertaraf etmek için oraya asker göndermesi öngörülüyordu. Şimdi tezkerede bu iki unsur da var. Evet. Şimdi yalnız orada tabii bir mutabakat muhtırasından söz edildiği anlaşılıyor. Hazırlandı anlaşılıyor. Fakat bu mutabakat muhtırasına ne denildi? Bunu biz tam o zaman da bilmiyorduk. Ama bir gazeteci Fikret Bila bununla ilgili bir kitap yazdı. Ankara'da Bağdat Savaşları diye,
evet.
Irak Savaşları diye ve orada bunun metnini veriyor. Yani o çok ilginçtir o. Çünkü belli ki orada Amerika Türkiye'ye çok sınırlı bir yetki veriyor. Bir de teröristler ateş açmadan siz ateş açmayacaksınız gibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği
evet.
Hükümler falan da var. Yani aslında bu tezkereyi reddetmekle ne kazandı Türkiye? Bunun tamamını zaman içinde daha iyi anlayacağız. Ama şurası muhakkak ki evet. Türkiye'nin orada önemli bir kazancı oldu. O da bölgede barışın sürdürülmesidir. Hukuka aykırılığa imza atan bir devlet olmamasıdır. Hangi ülkeden başka buna benzer bir tezkere almıştınız, karar çıkartmıştınız? Yok.
Evet.
Üstelik için ilginç tarafı şu, Hillary Clinton diyor ki o sırada senatör bir mülakat verdi bir süre önce. Orada diyor ki ben bilseydim diyor. Bu işin gerçek boyutun ne olduğunu ben oy vermezdim buna diyor. Tony Blair İngiltere Büyükelçisi diyor ki istihbarat
başbakanı o zaman.
Başbakan evet. İstihbarat bizi yanılttı diyor.
Yani özür dilerim, aynı şeyi
özür
söyledi.
Özür dilerim diyor halkımızdan özür dilerim diyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz esas bu operasyonu yapanların bile daha sonra özür dileyeceği
evet.
Bir operasyonun parçası olacaktı Türkiye. Bu olabilecek bir şey mi?
Tabii Pavel de aynı şeyi
yani
söyledi.
Yani bunu nasıl izah edecekti o zamanki ve daha sonraki Türk siyasetçileri? Halkımıza bunu nasıl anlatacaktı? Bakın bile, bu operasyonu yapanlar bile
evet.
Bu yanlış bir iş yaptıklarını kabul ediyorlar. Siz nasıl yaptınız bu yanlışı deselerdi? Ne diyeceklerdi? O bakımdan yani bu aslında sanılandan çok daha önemli ve çok daha ciddi bir olay. Fakat bir şey daha var. Yani o kadar indi ki Amerikalılar Türk parlamentosundan böyle bir karar çıkacağından... Bizim limanlarımıza, İskenderun Limanı civarına falan askerlerini getirdiler savaş gemileriyle. Yani savaş gemileri orada hazır bulundurulacak İskenderun'da. Yani karar çıktıktan sonra zaman harcamayacaklar.
Araç gereçler götürdüler Mardin'e kadar. Araç
gereçler vardı da askerler, müdahale edecek askerleri de gemilerle taşıdılar. Şimdi eğer bu tezkere reddedilmemiş olsaydı hemen o askerler faaliyeti geçip sınır geçeceklerdi. Ama reddedilince gerisin geriye gitmek zorunda kaldılar. Şimdi Amerikan tarihinde böyle bir olay yok benim bildiğim.
Evet.
Yani bir ülkeyle müzakere ediyorsunuz. O ülkenin hükümetini ikna ediyorsunuz. O ülkenin hükümetinin mecliste yeterince çoğunluğu var. Bir taraftan da askerlerinizi gönderiyorsunuz, müdahaleye hazır hale getiriyorsunuz. Daha önce de oradaki üsleri falan hazırlamışsınız. Fakat o meclis öyle bir karar alıyor ki bütün bu işler geçersiz kılınıyor. Yani bu gerçekten Amerika açısından da önemli bir şey oldu.
Yenilgi.
Yani artık ne derseniz değil ama en azından diyelim ki şaşırtıcı olmuştur.
Evet.
Belki rahatsızlık verici olmuştur. Şimdi ondan sonra ne oldu? Yani o tezkere oylandı. Kapalı oturum olduğu için orada konuşulanları açıklayamıyoruz.
Evet.
Kapalı oturumun zabıtların açıklanması için meclisin karar alması lazım.
Evet.
10 yıl geçecek olaydan sonra meclis karar alacak, ancak o zaman açıklayabiliyorsunuz. Şimdi 10 yıl geçti, 20 yıl geçti fakat meclisten hala bu zabıtların açıklanması kararı çıkmadı. Umarım ki bu seçimlerden sonra oluşturulacak meclisten böyle bir karar çıkabilir.
Sürpriz konuşmalar var mıydı efendim? Hani açıklamıyorsunuz yani da en azından onu soralım.
Bu kapalı oturumların özelliği, o oturumlarla ilgili hiçbir şey,
anladım,
en küçük bir ayrıntı bile,
evet,
açıklanmaz. Buna da biz saygı göstermemiz lazım.
Evet.
Ama açıklanınca Türk kamuoyu da, dünya kamuoyu da orada kim ne dedi,
evet,
kimin görüşü etkili olmuş olabilir filan, onları görecekler, anlayacaklardır.
Evet. Efendim şeyi, Tony Blair ve şeyi hatırlattınız. İşte Amerika'daki yapılan açıklamaları.
Evet,
ki
Hillary Clinton.
İşgal ettiler, bir gram bile ne kimyasal ne biyolojik ne bir şey,
olur,
bir şey bulamadılar. Zaten de yoktu yani. Ben son gelirken de araçta sizle konuştuk. Son Saddam'ı ziyaret eden Türkiye'den bir mektup gitmişti. Mektubun mealen de şuydu. Cumhurbaşkanı adına yazılmış bir mektuptu. Ama Başbakan adına yazılmıştı, pardon, o günlerde. Yani Moğol istilası gibi Amerika Irak'ı işgal edecek, taş taş üstünde bırakmayacak. Yani siz yanınıza kimi istiyorsanız, işte ne kadar para pul istiyorsanız alın gidin, başka bir ülkeye gidin, biz de aracı olalım ve Irak harap olmasın tarzında bir mektuptu. Yani mealen söylüyorum tabii bunu. Şimdi Saddam ona verdiği yanıtı o günlerde dünya basınına ben aktarmıştım. Saddam şeyi söyledi, dedi ki ben de dedi kimyasal silah yok dedi. Biyolojik silah yok. Yani Amerika'nın gündeme getirdiği silahların hiçbirisi yok dedi. Bunu en iyi Amerika bilir dedi. Çünkü alsam onlardan alacaktım dedi. Arkasından dedi ki iyi niyetinizi anlıyorum, samimiyetinize de güveniyorum. Ama dedi Amerika'yı ben de tanıyorum dedi. O sırada Rumsfeld eski savunma bakanı ile yaptığı anlaşmaları, şunları bunları gösterdi. Fotoğrafları gösterdi. Ve dedi ki ben ne yaparsam yapayım Amerika Irak'ı vuracak dedi. Yani ben gitsem de vuracak, gitmesem de vuracak. Onun için dedi ben dedi ülkemde kalacağım, halkımla beraber olacağım dedi. Yani bu anekdotlar vardı. Bir de İngiltere Büyükelçisi, Başbakanı Tony Blair tam bu dediğiniz olay olduğunda bir kısa süre sonra Ankara'ya geldi. O zaman da mihmatlar Kürşat Tüzmen'di. Havaalanına biz götürdük. Ben de o zaman kamuda çalışıyorum. Yolda Kürşat Tüzmen ona... Havaalanında uçakta bir arıza oldu. Ama buradaki basın toplantısında İngiliz gazeteciler, uçaklarında getirdiği gazeteciler, uçağında getirdiği gazeteciler Tony Blair'i perişan ettiler. Hakikaten çok zor durumda kaldı. O zaman Kürşat Bey dedi ki ya Sayın Başbakanım dedi, siz dedi çok başarılı bir başbakansınız dedi. Çok da iyi işler yaptınız dedi. Ama dedi bu Irak Savaşı'nda Amerika'nın kuyruğuna takıldınız dedi. Kendinizi mahvettiniz dedi. O da haklısınız derdi, sine kafasını sallamıştı. Ona ben şahit oldum.
Evet, İngiliz parlamentosunda avam kanunundan istifa edenler oldu.
Evet.
Bakanlar arasında da hatırladığım kadarıyla istifa edenler oldu. Yani çok ciddi bir olaydı.
Evet.
Ve Türkiye burada tam zamanında direnmesini bildi. Ve
evet,
bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bence, evet, alınan en önemli, en doğru, en isabetli, evet, en şerefli kararlardan biridir. Ve ben o dönemde o meclisin üyesi olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Bunu da her vesileyle söylemişimdir.
Evet. Sayın dinleyiciler, 1 Mart tezkeresine hayır oyu veren 22. dönem milletvekilleri, zaten çoğunluğu tamamına yakın zaten CHP milletvekilleri ama AK Parti'nin de hayır denenler oldu ki o tezkere reddedildi. Her sene 1 Mart günü Anadolu Kulübü'nde bir araya gelirler. Ben de hemen hemen tamamına yakında katıldım. Orada bu 1 Mart tezkeresindeki süreç anlatılır. Oradaki anılar dile getirilir ve çok hoş bir toplantıdır. Dün akşam da vardı. Ancak benim başka bir işim nedeniyle gidemedim. O da çok ilginçtir. Mesela CHP'nin Kemal, yani Deniz Baykal'dan sonraki yönetimi bu toplantılara hiçbir yöneticisini göndermedi. Genel başkan gelmedi. O da bir garip olaydır. Onu da konuşacağız biraz sonra. Dünkü toplantıya Sayın Kılıçdaroğlu da katıldı. O da benim açımdan çok sürpriz oldu işin açığı. Efendim şimdi dediniz ki...
Şimdi dünkü toplantıdan önce hep birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'yla da beraber, bizim milletvekili arkadaşlarımızla beraber Sayın Deniz Baykal'ın kabrini ziyarete gittik.
Evet.
Devlet kabristanında, devlet mezarlığında ve orada da birer konuşma yaptık. Ben de bir konuşma yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı. Bu 1 Mart tezkeresinde Baykal'ın oynadığı rolü bir kere daha andık, hatırlattık arkadaşlarımıza. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı çizgide bir konuşma yaptı. O Baykal'ın kişiliğini, diğer yönlerini de övücü şeyler söyledi. Ve ben dedim bu yani bir kırılma noktası oldu Türkiye hesabına.
Evet.
Bu 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi ve Baykal'ın da bunda çok önemli bir rolü olduğunu, öncü rolü olduğunu söyledim.
Evet. Şimdi efendim tamam o oldu, Amerika açısından sizin de belirttiğiniz gibi bir şoktu. Peki Amerika açısından bir şoktu. Tezkerenin reddi. Peki Amerika bunun intikamını aldı mı?
Şimdi Amerikalıların bir sözü vardır. Amerikan diplomatları buna benzer durumlarla karşılaştıkları zaman, hoşlarına gitmeyen bir durum ortaya çıktığı zaman derler ki unutmayın ki her Amerikalı biraz kovboydur derler. Onun için hepsinin içinde bir böyle onların beklemedikleri bir sonuçla karşılaşmaları halinde bir tepki oluşur. Fakat orada önemli olan şu, bu olay geçtikten sonra, bittikten sonra bir tezkere daha geçti.
Evet.
Bu tezkere de hava harekatına izin veren bir tezkereydi. Fakat aynı tezkere aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Kuzey Irak'a teröre karşı operasyon yapmasına izin veriyordu.
Evet.
Şimdi bu tezkerenin Amerika'nın müdahalesiyle ilişkin bölümü uygulandı. Fakat Türkiye ilişkin bölümü uzun süre uygulanamadı. Evet. Veya uygulanmadı, her neyse. Bir şey daha var. Tezkereden sonra Mehmet Ali Birant, bizim ünlü o zamanki rahmetli oldu gazetecilerinden, Mehmet Ali Birant, Wolf Office, Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı'na soruyor. Diyor ki, şimdi diyor bu gelişmelerden sonra Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin düzelmesi için ne olması lazımdır? Diyor ki adam, bir kere diyor Türkiye biz hata ettik diyecek diyor. Yani özür neredeyse özür dileyecek demiyor ama hata ettik diyecek. Ondan sonra da, bundan sonra da diyor Amerika için iyi olan neyse bizim için de iyi olan odur diyecek diyor. Böyle bir şey söyleyen çıkmadı bugüne kadar ama demek ki beklentileri böyleymiş.
Evet.
Başka ülkelerde böyle yapıyor mu bilmiyorum. Başka ülkelerde kendilerine yakın bildikleri ülkeler böyle şeyler söylüyor mu bilmiyorum ama en azından Türkiye böyle bir şey söylenecek bir ülke değil. Hiçbir ülke tarafından Türkiye'ye bizim için iyi olan neyse sizin için de iyi olan odur deyin dememiştir bugüne kadar. Diyemez de bence.
Evet. Peki efendim bu çuval hadisesi oldu biliyorsunuz, bu olayın çok tartışıldı. Çuval tezkerenin reddinin intikamı dendi. Siz katılıyor musunuz ona?
Yani bunu söyleyen var tabii. Sayın Baykal'ın da bu konuda çok sert bir demeci oldu mecliste. Hepimizin çok kuvvetli demeçleri oldu. Yani bunu hiçbir surette kabul etmek mümkün değildir. İzahı da yok.
Evet.
Yani bir müttefik ülke başka bir müttefik ülkenin askerlerini orada gözaltına alacak, bulundukları karargaha girecek, efendim başlarına çuval geçirecek, böyle bir olayı kabul etmek hiçbir zaman, hiçbir dönemde, hiçbir hükümet için mümkün değil. Ve o zaman da buna tepkiler gösterildi. Biz parti olarak bunun protesto edilmesi gerektiğini söyledik.
Evet.
Ama zannediyorum ki hükümetten bir protesto kararı çıkmadı veya bir protesto notasının gönderildiğini hatırlamıyorum o tarihte. Fakat hükümet de tabii bundan çok rahatsızlık duydu, askerler çok rahatsızlık duydu.
Evet.
Şimdi orada ilginç bir nokta da şu, gene Wolfowitz o konuşmasında Mehmet Ali Birant'la ve başka konuşmalarında diyor ki bu meclisin aldığı bu kararın sorumluluğunu askerler taşıyor.
Evet.
Askerler çünkü meclise liderlik yapamadı. Yani demek istiyor ki askerler meclise liderlik yapsaydı, meclisin nasıl oy vereceğini onlar telkin etselerdi filan. Yani bir taraftan diyorsunuz ki asker siyasete karışmasın. Bir taraftan diyorsunuz ki asker meclisi göndersin, öyle değil böyle oy vermelerini sağlamaları lazımdı. Yapmadıkları için onların sorumluluğu var. Yani burada bir tutarsızlık da var.
Evet.
Yani biz eğer milletvekilleri olarak askerin sözünden oy verecek isek orada ne işimiz var? Evet. Yani halk bize askeri veya bir başkasının veya bir yabancı ülkenin veya herhangi bir şeyin sözlerine göre hareket etme talimatı vermedi. Halkın bize verdiği talimat anayasaya göre ve partimizin ilkelerine göre, ideolojisine göre, buna göre hareket etmek talimatıyla bizi gönderdi meclise. Evet. Onun için yani biz böyle asker liderlik yapamadı filan gibi sözleri çok yadırgadık o zaman da. Askerin işi değil meclise talimat vermek. Ve nitekim Genelkurmay Başkanı dedi ki biz o Milli Güvenlik Kurulu'nda, ondan önceki Milli Güvenlik Kurulu'nda herhangi bir karar alınması için talepte bulunmadık. Yani meclise etkiler duruma düşmek istemedik dedi.
Peki efendim, Amerika Türkiye'de istihbaratı var. Ben mesela o dönemlerde ordunun da savaş tezkereye hayır düşüncesinde olduğunu biliyordum. Yani buna rağmen böyle bir şeyi söylemesi biraz tuhaf değil mi Wolf Office'in?
Yani tuhaf ama belli ki böyle beklentileri vardı.
Evet.
Yani öyle ki herhalde kendi hükümetlerine, yani bu nasıl olsa meclisten geçecek. Bir kere iktidar bize söz verdi. Hükümetin desteğini aldık. Hükümetin mecliste de geniş bir desteği var. Yeterince oy çoğunluğu var. Ve o oy çoğunluğuna bunu geçirecek. Muhalefet ne derse desin. Bizimle yaptıkları konuşmalarda da arada bir, yani siz öyle diyorsunuz, karşı izliyorsunuz ama yani sizin oyunuz ne kadar etkileyecek sonucu, iktidar başka görüşte, evet, diye bize söylüyorlardı. Biz de onlara meclisin ne yapacağı belli olmaz diyorduk.
Evet. Peki efendim, daha sonra, gerçi üzerinden biraz geçti, 2003-2010. Baykal'a bir kumpas kuruldu, Sayın Baykal'a, ve Sayın Baykal CHP Genel Başkanı'ndan da uzaklaştırıldı. Kaldı ki onun öncesinde sizin de kitabınızda yer alan İsveç İpek Yolu Enstitüsü'nün raporu var. Yani belli ki bu İsveç İpek Yolu Enstitüsü de Amerikan Pentagon'a yakın bir takım kuruluşlarla çok yakın işbirliği içerisinde. Ve Baykal'ın CHP'nin başından indirilmesi konusunda planlar yapılmış, programlar yapılmış, hatta yöntemler belirlenmiş. Bunlar daha sonra WikiLeaks belgelerinde ve şeylerde de yayınlandı. Amerikan Büyükelçiliğinin şeyle yazışmalarında da yer aldı. Onlar da ortaya çıktı. Yani sanki Baykal'ı çizmişler mi ondan sonra? Bu tezkirenin payı var mıdır bunlarda?
Şimdi şöyle, iki şey var ortada. Bir, Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı bir rapor var. Evet. Baykal'a düzenlenen komplodan kısa bir süre önce. Evet. Bu raporu bana getirdiler.
Evet.
Dediler ki biz Silk Road Enstitüsü olarak işte Orta Asya ülkeleriyle, ülkelerindeki gelişme, muhtemel gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile, evet, ilgili muhtemel gelişmeler hakkında böyle raporlar yazarız. Senaryolar yazarız. İşte gene bir senaryo hazırladık. Türkiye'de neler olabilir diye. Onun raporunu size de getirdik filan dediler. 60-70 sayfalık bir rapor. İşte o sırada biz bunu okuruz, bakalım ne demişsiniz, neymiş senaryolarınız filan. Şimdi burada senaryo var. Bir tanesi, Türkiye tam bir İslam devletine dönüşebilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin, evet, tahminler. İkinci tahmin, Türkiye'de bir darbe olabilir. O da bir senaryo. Üçüncü tahmin, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. Deniz Baykal istifaya zorlanır.
Zorlanır diyor.
Zorlanır
yani.
Diyor.
Eder demiyor, zorlanır.
Zorlanır diyor.
Evet.
Şimdi bunu ben Baykal'a okuttum. Sayın Kılıçdaroğlu'na da okuttum. O tarihte Kılıçdaroğlu daha seçilmemişti. Baykal genel
başkan vekiliydi.
Grup başkan vekiliydi. Ondan sonra başka gelişmeler oldu. Mesela Baykal'la biz şeye gitmiştik. Belçika'ya gitmiştik. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiserinle görüşmek üzere. O sırada bize bir telefon geldi. İşte bu giderken siz Avrupa Birliği binasına Baykal'a bir suikast düzenlenecekti.
Evet.
Ondan sonra Baykal aldırış etmedi. Gittik, toplantımızı yaptık, döndük Türkiye'ye. Fakat sonra öğrendik ki resmi kanallardan gerçekten birileri böyle bir suikast planlamışlar, düşünmüşler. En azından sonra vazgeçmişler. Düşünebiliyor, evet, musunuz? Yani bir tek böyle Baykal'a yönelik komployu tek başına bir olay gibi görmemek lazım. Evet.
Peki olur bütün mu bunların bu tezkere, 1 Mart tezkeresinin reddindeki rolüyle bir bağlantısı var mı?
Yani bunu görürsün söylemek için bir elimizde kanıt yok ama başka bir belge var.
Evet.
Onun da ayrıntılarına girmek istemiyoruz. Bütün dünyaya yayıldığı için, herkesin okuduğu için biz de okumak durumunda kaldık.
Evet.
WikiLeaks belgeleri.
Evet.
Bu WikiLeaks belgeleri Baykal'ın istifasından 2-3 hafta sonra yayınlandı.
Evet.
İşte orada ilginç bir şey var gördüğümüz Baykal'la ilgili. İşte diyorlar ki, Büyükelçi diyor ki, Türkler derler ki diyor, Türkiye'deki bütün kötülüklerin sebebi derin devlettir. Bunda aslı yoktur diyor. Türkiye'de kötülüklerin sebebi, bütün kötülüklerin sebebi Baykal'dır. Onun için Baykal'ın def edilmesi lazımdır. Onun yerine bizim de muteber göreceğimiz birisinin getirilmesi lazımdır filan gibi bir şey.
İsim de veriyorlar acaba herhalde.
Veriyorlar yani o aslında o telgrafta verilmiyor. Daha başka.
Hillary Clinton'la Ankara Büyükelçisi arasındaki yazışmalar da veriliyor herhalde.
Ama Büyükelçinin o söylediğim raporunda yerine şu geçsin diye bir laf yok. Ama her halükarda yani bizi rahatsız eden tarafı için ister Amerika olsun ister başka bir ülke olsun Türkiye'de iç politikaya karışması yabancı ülkelerin bizi çok rahatsız ediyor.
Evet.
Yani biz tam bağımsızlık ilkesine dayalı bir cumhuriyet kurduk Atatürk'ün önderliğinde 1923 yılında. Ve bu cumhuriyetin esas ilkelerinden biri tam egemenliktir. Yani bizim egemenlik hakkımızdır. Hangi göreve kimin getirileceği, kimin tayin edileceği anayasaya göre bu meclisin yetkileri vardır, hükümetin yetkileri vardır. Ama her halükarda bacağı başka bir ülke telkin etti diye şöyle bir iş yapma durumunda biz kalmadık, kalmak istemeyiz. Bunun örnekleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında var. O zaman İstanbul'daki 19. yüzyılda İstanbul'daki bazı yabancı büyükelçiler, büyük devletlerin emperyalist ülkeler diyoruz. O ülkelerin büyükelçileri padişaha etkileyerek görevinden alınan bazı mesela Sadrazam'ın Dışişleri Bakanı tekrar göreve iadesini sağlamışlar. Kendi anılarında var.
Evet.
Buna benzer yani çok örnek var. Benim en son çıkan kitabımı gördüyseniz.
Evet.
Çünkü Üçten Zafer'e Lozan. Onun içinde bunun örnekleri var. Yani bizim itiraz ettiğimiz, reddettiğimiz budur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de en çok eleştirdiğimiz unsuru şeylerden, hususlardan biri budur. Yani yabancı ülkelerin etkisi altına girmişler birçok durumda. Yalnız yüksek yetkili tayininde filan değil. Onun dışındaki konularda da görüyoruz ki yabancıların etkisi altında kalmış. İşte bizim kurduğumuz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet buna red, bu politikaları, bu yaklaşımları reddeden bir anlayışla tam bağımsızlık, tam egemenlik ilkesine dayalı olarak kuruldu.
Evet.
Ve biz hiçbir ülkenin buna benzer telkinlerini kabul etmedik. Mesela o tarihlerde Lenin'le Atatürk yakın ilişki kurmuşlardı. İşte Aralov Ankara'da Rus Büyükelçisi'ydi. Aralov'un anıları var. Yani onun anılarını okursanız onun hiçbir satırında biz Atatürk'e şu işe şunu getirseniz iyi olur diye bir telkinde bulunduk gibi bir lafa rastlamazsınız.
Yok çünkü evet.
Türkiye'de yayınlanan belgelerde de anılarda da böyle bir şeye hiç rastlamadık biz.
Evet.
Yani cumhuriyet kurulduğundan beri böyle bir örneği biz hatırlamıyoruz. O bakımdan şuraya evet. Şunun tayini uygun olur gibi bir şey bence hiç doğru değil.
Efendim tabii bunlar yorum. Yani mesela sizin toplantılarınızda kalabalık çok daha kalabalık oluyordu. İşte bazıları işte insan ömrü rahmetli oldular. Bu 1 Mart tezkeresine hayır diyen 22. dönem milletvekilleri. Fakat şöyle bir şey gördük. Yani Deniz Bey'in de yapılan kumpastan sonra yani şu anda bakıyorum ben meclise şeye hayır diyen yani bu tezkereye hayır diyen milletvekillerinden bir iki tane kişi var.
5-6 kişi var benim
bildiğim. Var mı 5-6? Ama çoğu çok kısa sürede bir anlamda parlamento dışında
genel
kaldı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu o zaman milletvekiliydi.
Evet.
O zaman bu tezkere reddedenlerden biri partiye genel başkan oldu. Daha ne yapalım?
Yani arkadaşlar da serzenişte bulunuyorlardı. Yani 22. dönem milletvekilleri de niye biz hepimiz dışarıda kaldık diye biraz da...
Bu bir bayrak değişimidir.
Evet.
Siyasette hiçbir zaman aynı kadro Çankayşek ordusu gibi böyle yüzyıllarca, 10 yıllarca aynı ordu başta kalmaz.
Evet. Tabii siyasi nezaketinizi de her zaman biliriz. Peki en tecrübeli diplomatlardansınız Türkiye'nin. Ve hemen hemen çok kritik ülkelerde çok kritik görevlerde de bulundunuz. Amerika gerçekten seçimleri etkiliyor mu veyahut da müdahale ediyor mu?
Şimdi Amerikalıların kendilerinin bu konuda
evet.
Beyanları var. Yaptıkları açıklamalar var. Mesela en son olarak bir zamanlar NATO'daki Amerikalı başkomutan Wesley Clark'ın yaptığı bir açıklama var. Commonwealth Club'da, Kaliforniya'da. Kendisi söylüyor diyor bizim Ben Pentagon'daki arkadaşlarla görüştüm. Bize söyledikleri talimat aldık. Bölgede işte 5 yıl içinde 7 hükümetin, 7 ülkenin hükümetini değiştirecekmişiz. Yani onlar da tasvip etmemiş askerlerdi ama böyle bir talimat aldığını söyledi. Bunu da Wesley Clark açıkladı.
Evet.
Yani şeye internete girerseniz bulabilirsiniz. Evet. Basında da yer aldı. Şimdi buna benzer başka şeyler de olabilir. Ama şurası muhakkak ki mesela Stefan Kinzer, Amerikalı gazeteci. Onun Overthrow diye bir kitabı var. Daha
evet,
değil.
Evet.
Şimdi orada Amerika'nın hangi ülke neler yaptığı anlatılıyor. Uzun uzun. O bakımdan yani bu şey bu konularda ki iddialar bir söylentinin daha ötesine geçiyor. Kendi ifadeleriyle.
Evet, müdahale
ama,
ediyor yani.
Ama şunu da söylüyor Amerikalılar. Başka ülkeler de bunu yapıyor diyor. Bir tek biz yapmıyoruz. Hatta Rusları da suçluyorlar. Ruslar da diyor bizim değerlendirmemize göre 36 ülkede buna benzer şeyler yaptılar diyor.
Evet.
Yani günah boynuna.
Amerikalıların tabii
herkesin, şey. Herkesin böyle şeyleri evet. var, iddiaları var.
Evet.
Gerçekleri tarih yazacaktır.
Evet.
O zaman gelecek kuşaklar öğreneceklerdir.
Evet. Evet, 1 Mart tezkeresinden efendim mesela genç kuşaklara, gelecek kuşaklara, yeni genç diplomatlara falan bırakabileceğiniz ders nedir?
Şimdi
kısaca onu özetlersek.
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütününün teminatıdır. Kuruluşundan beri öyle olmuştur. Ve orada bizim meclis kürsüsünün arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yazar.
Evet.
Yani millet iradesi karar verecek ülkeyle ilgili konulara ve bu konuda da yani tezkerenin reddedilmesine de millet iradesi söz hakkını kullandı, karar verdi. Egemenliğe sahip olan meclis bu kararı verdi. Şimdi evet. gelecek kuşaklara da söyleyeceğimiz bu meclis iradesinin üstünlüğünün gelecek kuşaklarda da benimsenmesi, ileride de Türkiye'nin aynı şekilde meclisin üstünlüğüne sahip bir devlet anlayışıyla egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü korumasıdır.
Evet.
Ve Atatürk gerçekten bunu çok açık bir şekilde söylemiştir. Ve biz diyor, tek adam, rivayetler çıkıyor. İşte bu serbest fırkanın kurulduğu dönemlerde filan Atatürk Amerikalılar gibi Cumhurbaşkanı'yla başbakanlığı birleştirip tek bir başkanlık sistemi kuracak filan gibi. Atatürk buna itiraz ediyor. Biz diyor tek adam idaresini yıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nu kastediyor. Bu cumhuriyeti kurduk. Şimdi nasıl benim tekrar eskiye dönmemi bekleyebilirler diyor. Yani ben hiçbir zaman aklıma getirmedim böyle bir şey diyor. Yani evet. meclisin üstünlüğü bizim cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan itibaren en temel unsurlardan biri cumhuriyeti kuranların ve cumhuriyetten sonra da.
Kurtuluş Savaşı koşullarında bile seçimle milletvekili yani meclisi oluşturmak için çok yoğun bir çaba sarf etti.
Savaşın evet. sürdürülmesi sırasında da Atatürk yetkiyi meclisten alıyor. Başkomutanlık yetkisini. Bu yetkiyi uzatma kararını gene meclisten alıyor.
İstese çok rahat alabilir ama ısrarla meclisten alıyor.
Lozan Anlaşması'nın onaylanması kararını meclisten alıyor. Lozan'a giden heyetin talimatını meclise onaylatarak veriyor. O bakımdan yani bizim meclisin üstünlüğü gelecek kuşaklara tavsiye edeceğimiz, onlar tabii daha iyi bileceklerdir ne yapacaklarını, bizden iyisini yapacaklardır eminim. Ama herhalde bizim bir tavsiyemiz olacaksa meclisin üstünlüğüne, Atatürk ilkelerine, cumhuriyetin değerlerine ve egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne kıskançlıkla sahip çıkmalarıdır.
Evet.
Bunu yalnız Türkiye'nin gelecekteki kuşakları için değil, diğer ülkeler için de
evet.
Söylemek isteriz. Çünkü Atatürk diyor ki biz sadece kendi ülkemizin geleceğini düşünseydik, İstiklal Savaşımız daha kısa ve daha kansız olurdu. Ama biz diyor bütün emperyalizmin baskısı altındaki ülkelerin geleceğini düşündüğümüz için mücadele ettik diyor. Düşünerek mücadele ettik. Onun bu sözünü de gelecek kuşaklara belki bir hatırlatma olarak nakledebiliriz.
Evet. Peki 1 Mart tezkeresinde biraz önce anlattığınız olaylar, özellikle mesela meclisten karar geçmemiş, Amerikalılar gemilere getirmişler. Hatta taşıdılar önemli ölçüde de şeylerini. Mardin'de, efendim Diyarbakır'da, bütün Şırnak'ta yerler kiraladılar. Irak sınırına yakın bölgelerde. İşte sanayi sitelerinden dükkanlar kiraladılar falan. Yani böyle bir şeyi ve süreci. Mesela genç diplomatlara müsteşar olsaydınız, mesela şu kitapta anlattığınız bölümler var. O kadar çok çarpıcı ki ben bunu okurken burada hepsinin altını çize çize okumuşum.
Size yeni bir kitap hediye ederim.
Yo, bu daha iyi oluyor. Çok hızlı buluyorum önemli noktaları o zaman. Yani gerçekten bir bizim diplomatların bu eğitimden mesela 1 Mart tezkeresi iyi bir eğitim yani geçirilmesi gerekmez mi? Yani müsteşar olsaydınız bunları okutur muydunuz? Veyahut da meslek içi eğitimde.
Gayet tabii. Biz müsteşarken ben 6 hükümetle çalıştım. 2,5 yıl içinde sık sık hükümet değişirdi. Herkes merak ederdi dış politikada nasıl değişiklik olacak filan diye. Ben de o zaman derdim ki müsteşar olarak arkadaşlarıma hiç merak etmeyin. Dış politikamızda süreklilik vardır. Evet. Biz hepimiz Cumhuriyet'in kurduğu devletin temsilcileri olarak görev yaptık şimdiye kadar. Ve daima biz talimatımızı Atatürk'ten alırız demiştim.
Evet.
Umarım ki gelecek kuşaklar da bu sözleri hatırlarlar.
Evet. Evet sayın dinleyiciler, programımızın yine sonuna geldik. Tabii bu olay çok önemli bir olaydı. Gerçekten 1 Mart tezkeresi ve reddedilmesi Türkiye tarihinde dönüm noktası da diyebileceğimiz anlardan birisi. Yani kritik anlardan birisi. O nedenle bugün canlı tanığından sizlere aktarmak istedik. Umarım bilgilenmişsinizdir. Tabii Ankara'da şu anda siyaset öne çıktı. Millet İttifakı'nın toplantısı bilmiyorum devam ediyor galiba. Biz tabii yayına girince onları tam takip edemedik. Oradan ne çıkacak bakacağız ve önümüzdeki hafta gerek depremden sonra gerekse bu toplantıdan sonra siyasette nasıl gelişmeler oldu bunları ele alacağız. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden görüşmek üzere. Onur Öğmen, hem politikacı hem diplomat. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sağ olun.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.